Item 18, Kum Fırtınası James Rawlins, sayfa 222. Ekip kumandanı planlandığı gibi susturucu takılmış kauçuk lastikli, kaplama motorlu modifiyeli motosiklet üçlüsü gönderecekti. Eskişehir'in dar yollarında otomobillerin hareketi sınırlanıyordu. Motosiklet bölgeye daha uygundu. Cassandra'nın uzmanlığı doğru aleti doğru işe kullanmak. Hedefini köşeye sıkıştırana kadar yardım hemen arkasında olacaktı. Yalnızca kadını belli bir yerde tutması gerekiyordu. Eğer bir dirençle karşılaşırsa dizine bir kurşun kadının ruhunu yatıştırırdı. Gece dürbünündeki beyaz bir parıltı Cassandra'ya hedefinin yavaşladığını, aradaki mesafenin kapandığını söylüyordu. İçine kısıldığı kapanı fark ediyor olmalıydı. Cassandra avını gözden kaçırmadan takibe devam etti. Sonunda dar sokağın son dönemecinde yüksek Jalay Kalesi karşısına çıktı. İki yandaki dükkan vitrinleri bu yapıya doğru yükseliyor, ortada bir vadi oluşturuyordu. Pelerinini çıkarmış olan kadının üzerinde yalnızca beyaz bir kombinezon vardı. Kalenin düz duvarının dibinde durmuş yukarı bakıyordu. En yakın açıklık 10 metre yukarıdaydı. Kadın yakındaki dükkanların çatılarına tırmanmaya kalkarsa Cassandra Glock'unun birkaç mermisiyle onun cesaretini kıracaktı. Cassandra sokağa girip kaçış yollarını kapadı. Kadın varlığını sezip ona doğru döndü. Cassandra gece dürbününü kaldırdı. Ay ışığı sokağı yeterince aydınlatıyordu. Glock'u bariz bir şekilde uzatan Cassandra aradaki mesafeyi kapadı. "Kıpırdama," dedi Arapça. Onu aldırmayan kadın omzunu silkti. Kombinezonu üzerinden kayıp ayak bileklerine düştü. Kadın sokağın ortasında çıplak kaldı. Uzun uzuvları, elma gibi göğüsleri ve biçimli uzun boynuyla çıplaklığından utanıyor gibi görünmüyordu. Arabistan'da nadir görülen bir durumdu bu. Duruşunda bir soyluluk, bir Arap prensesinin Yunan heykeli havası vardı. Tek süsü sol gözünün altındaki yakut rengi dövmeydi. Gözyaşı. Kadının sesi ilk kez duyulurken yavaşça, uyarırcasına konuşuyordu. Ama sözcükleri Arapça değildi. Dil bilim geçmişi olan Cassandra bir sürü dili etkin bir şekilde konuşuyordu. Sözcüklere kulak kabarttı ama tanıdık gelseler de tam olarak çıkaramadı. Cassandra başka bir şey fark edemeden önce çıplak kadın çıplak ayaklarıyla yerde duran giysisinin içinden çıkıp yüksek duvarın gölgesine girdi. Ay ışığından karanlığa geçince bedeni bir an için gözden kayboldu. Cassandra aradaki mesafeyi koruyarak ilerledi. Daha dikkatle baktı. Hayır, gece görüş gözlüğünü tekrar taktı, gölgeler çözüldü. Kalenin taş duvarı tekrar belirdi. Cassandra sağı solu kontrol etti. Kadın hiçbir yerde görünmüyordu. Cassandra tabancasını kaldırıp ileri atıldı. 7 adımda duvara vardı. Bir elini uzatıp gerçek ve sert olduğundan emin olmak için taşa dokundu. Sırtını duvara verip gece görüş gözlüğüyle sokağı taradı. Kadından hiçbir iz yoktu. Bu mümkün değildi. Sanki gölgeye dönüşüp kaybolmuştu. Gerçek bir cin, çölün hayaleti. Cassandra'nın böyle olmadığını anlamak için giysilere bakması yeterliydi. Hayaletler ne zamandan beri pelerin giyiyordu? Çakıl taşlarının sesi ve alçak sesli bir hırıltı dikkatini sokağın girişine çevirdi. 3 küçük motosiklet köşeden döndü, destek gelmişti. Cassandra etrafı son bir kez kontrol edip onlara doğru ilerledi. 2 kez daha daire çizdi. Öndeki motosiklete varınca buraya gelirken çıplak bir kadın gördünüz mü diye sordu. Adamın yüzü maskeliydi ama gözlerinde bir şaşkınlık belirtisi göründü. Çıplak mı? Cassandra sesindeki olumsuz tınıyı duymuştu. Boş ver. Motosikletin arkasına bindi. Gece tam bir fiyasko olmuştu. Garip bir şeyler oluyordu. Bunları anlamak için zamana ihtiyacı vardı. Adamın omzuna dokundu. Adam motosikleti çevirdi ve üçlü geldiği yöne geri döndü. Maskat'taki üstleri için limanda kiraladıkları kulübeye gidiyorlardı. Kendisine verilen görevi bitirme zamanı gelmişti. Demir kalp elinde olsa her şey daha kolay olurdu. Ama olasılıklar şimdiden yerine oturmuştu. Gece yarısına kadar Krov'un gezi kuvvetlerini yok etme planlarını gerçekleştireceklerdi. Zihni ilgilenmesi gereken son ayrıntılar üzerinde dolaştı. Ama dikkatini yoğunlaştırmada zorlanıyordu. Kadına ne olmuştu? Kalede gizli bir kapı mı vardı? İstihbaratın bilmediği bir kapı. Tek açıklama buydu. Bu garipliği düşünürken kadının sözleri zihninde yankılandı. Motosikletlerin boğuk sesi odaklanmasına yardım ediyordu. O dili nerede duymuştu? Antik Jalayi Kalesi'ne baktı. Kuleleri alçak binaların üstünden ay ışığına doğru yükseliyordu. Kayıp çağdan kalma antik yapı. Derken dile nereden aşina olduğu kafasına dank etti. Modern bir dil değildi, antikti. Duyduğu sözler zihninde tekrarlandı. Anlamasa da ne duyduğunu biliyordu. Ölü bir dil, Arami dili, İsa peygamberin dili. 22-28 Oraya nasıl girmiş diye sordu Painter. Banyonun girişinde durmuş Yasemin yapraklarının arasındaki ölü yılana bakıyordu. Yemekteki herkes hizmetçinin çığlığını duymuş koşarak gelmişti. Kara Sofia'nın bornozunu giymesine yardımcı olana kadar Henry onların içeri girmesine engel olmuştu. Kara yataktaki arkadaşının yanında otururken cevap verdi. Kahrolası şeyler tesisatın içine bile giriyor. Sofia'nın odası yıllardır kapalıydı. Orada bir yere yuva yapmış olabilir. Odaları havalandırıp temizlerken rahatsız edilmiştir. Sonra da küvetteki su ona cazip gelmiştir. Deri değiştiriyordu diye fısıldadı Sofia boğuk bir sesle. Kara ona bir hap vermişti. İlacın etkisiyle dili ağırlaşmıştı. Ama grubun ilk geldiği zamana göre daha sakin görünüyordu. Islak saçları tenine değiyordu. Rengi yavaş yavaş geri geliyordu. Deri değiştiren yılanlar su arar. O zaman büyük olasılıkla camdan girdi dedi Omaha. Arkeolog kemerli gidişte duruyor, diğerleri holde bekliyordu. Kara Sofia'nın dizini okşayıp ayağa kalktı. İki şekilde de ne olduğu önemli değil, gitmek için hazırlansak iyi olur. Bugünlük erteleyebiliriz herhalde dedi Omaha Sofia'ya bakarak. Hayır, Sofia uyuşukluğunun arasında itiraz etti, ben iyiyim. Kara başını salladı. Gece yarısı limanda randevumuz var. Painter elini kaldırdı. Nasıl yolculuk yapacağımızı bize hiç söylemedin. Kara kötü bir kokuyu dağıtırmış gibi elini salladı. Oraya varınca görürsünüz. İlgilenmemiz gereken binlerce son dakika ayrıntısı var. Omaha'nın yanından geçip odadan çıktı. Koridordaki diğerlerine hitaben konuşurken sözleri içeriye de ulaştı. Bir saat içinde avluda toplanın. Omaha ve Painter Sofia'nın iki yanında dikiliyordu. İkisi de Sofia'yı rahatlatmanın uygun olup olmadığından emin olamadan öylece duruyordu. Sorun ellerinde giysilerle eşikten geçen Henry tarafından çözüldü. Henry iki adama seslendi. Beyler, bayan Almaz'ın giyinmesine yardım etmek ve eşyalarını toplamak için bir hizmetçi gelecek. Eğer izin verirseniz... Kapıyı işaret edip onları gönderdi. Painter Sofia'ya yaklaştı. Yolculuk edebilecek durumda olduğuna emin misin? Sofia biraz gayretle başını salladı. Teşekkür ederim, iyiyim. Yine de dışarıda bekleyeceğim. Sofia çok azıcık gülümsedi. Painter da aynı şekilde karşılık verdi. Bu gerekli değil dedi Sofia. Painter Omaha'nın onu incelediğini fark etti. Gözleri bir dakika öncekinden daha fazla kısılmıştı. Adamın ifadesi gergindi. Belli ki şüphe duyuyordu ama aynı zamanda yüzeyin altında öfke de vardı. Painter kapıya doğru giderken Omaha geçmesi için yolu açmadı. Painter geçmek için yan dönmek zorunda kaldı. Bu arada Omaha Sofia ile konuşuyordu. İyi iş çıkarmışsın bebeğim. Yalnızca bir yılandı diye cevap verdi Sofia uşaktan giysileri almak için ayağa kalkarken. Yola çıkmadan önce yapmam gereken bir sürü şey var. Omaha içini çekti. Tamam seni anladım. Painter'ın arkasından oda dışarı çıktı. Diğerleri dağılıp holü boşaltmıştı. Painter kapının yanında beklemek için durdu. Omaha onun yanından geçmeye kalktı ama Painter boğazını temizledi. Doktordan... Arkeolog durdu ona yandan bir bakış attı. O yılan dedi Painter daha önce boşta bırakılan bir ipucunu takip ederek. Yılanın dışarıdan geldiğini söylediniz. Neden? Omaha omuz silkip bir adım geriledi. Kesin olarak söyleyemem. Ama engerek yılanları öğleden sonra güneşini sever. Özellikle deri değiştirirken. Bu yüzden bütün gün burada gizlendiğini sanmam. Painter kapalı kapılara baktı. Sofia'nın odası güneye bakıyordu. Yalnızca sabah gün ışığı alıyordu. Eğer arkeolog haklıysa yılanın güneşli bir banyo için uzun bir yola kat etmesi gerekirdi. Omaha onun düşüncelerini okumuş gibiydi. Sizce yılanı odaya birisi koymuş olabilir mi? Belki fazla paranoyak davranıyorum ama militan bir grup Safiye'yi öldürmeye çalışmamış mıydı? Oman'ın kaşları çatıldı, yüzünün kırışıkları derinleşti. O 5 yıl önceydi, Tel Aviv'de. Üstelik eğer birisi o yılanı odaya bilerek koyduysa bile o serseriler olamaz. Neden? Oman başını iki yana salladı. O fanatik grup 1 yıl sonra İsrail komandoları tarafından bulundu ve temizlendi. Painter olayın ayrıntılarını biliyordu. İsraillilere o fanatikleri bulması için bölgedeki bağlantılarını kullanarak yardım eden kişi Doktor Dan'dı. Omaha Painter'dan çok kendi kendine konuşur gibi buruk bir tonda mırıldandı. Daha sonra Safiye'nin rahatlayacağını, buraya döneceğini düşündüm. O kadar kolay değil dostum. Painter Omaha'yı iyice araştırmıştı. Adam problemleri bodoslama dalarak çözüyor, arkasına bakmadan delip geçiyordu. Safiye'nin ihtiyacı olan şey bu değildi. Omaha'nın bunu anlayacağını sanmıyordu. Yine de Painter adamın içinde derin bir kayıp kuyusu olduğunu hissediyordu. Geçen yılların kumuyla dolu bir kuyu. Bu yüzden yardım etmeye çalıştı. Böyle bir travmanın üstesinden gelmek. Omaha onun sözünü sertçe kesti. Ya bunu daha önce de duymuştum. Teşekkürler ama sen benim terapistim değilsin ya da onun. Holde yürüyüp alaycı bir şekilde arkasına seslendi. Ve bazen doktor bir yılan yalnızca bir yılandır. Painter içini çekti. Yandaki kemerin gölgelerinin arasından biri çıktı. Coral Novak'tı. O adamın sorunları var. Hangimizin yok ki? Konuşmanızı duydum dedi. Onunla yalnızca sohbet mi ediyordun? Yoksa başka birilerinin karıştığını gerçekten düşünüyor musun? Ortalığı karıştıran biri kesinlikle var. Cassandra mı? Painter yavaşça başını salladı. Hayır, bilinmeyen biri. Coral kaşlarını çattı, dudaklarının kenarı hafifçe aşağıya kıvrıldı. Bu hiç iyi değil. Evet, hiç iyi değil. Ve bu küratör dedi Coral kapıyı işaret ederek, hemencecik ilgili sivil bilim adamı rolüne bürünüverdin. Painter onun sesindeki gizli uyarıyı hissetti. Profesyonellikle daha kişisel bir şey arasındaki çizgiyi geçiyor olabileceğine dair örtülü endişeyi. Coral devam etti. Eğer ortalıkta dolaşan başka bir grup daha varsa kanıt için etrafı incelememiz gerekmiyor mu? Kesinlikle, bu yüzden sen şimdi dışarı çıkıyorsun. Coral tek kaşını kaldırdı. Benim bu kapıya göz kulak olmam gerekiyor diye cevap verdi Painter, onun dillendirmediği soruya karşılık. Anlıyorum, Coral arkasını dönerken. Ama kadını korumak için mi burada kalıyorsun, görev için mi? Painter sesine emir havası vermeye çalıştı. Şu anda ikisi de bir. 23.35 Safiye geçen manzarayı seyrediyordu. Aldığı 2 diazepam tableti başını döndürüyordu. Sokak lambalarının ışıkları fosforlu bir bulanıklık yaratıyor, gece yarısı manzarasına ışıktan lekeler düşürüyordu. Binalar karanlıktı ama ilerideki parlak ışıklar Maskat limanını gösteriyordu. Ticari liman projektör ışıkları ve aydınlık depolarıyla günün 24 saati aktifti. Keskin bir virajdan dönerlerken liman görüş alanına girdi. Körfez büyük oranda boştu. Petrol mavnaları ve konteyner gemileri gün batımından önce limana yanaşmıştı. Bu saatte bile vinçler ve tren vagonu büyüklüğünde konteynerlar devasa oyuncak blokları gibi havada sallanıyordu. Daha uzakta ufkun yakınında kocaman bir yolcu gemisi, karanlık sularda mumla aydınlanan bir doğum günü pastası gibi yüzüyordu. Limuzin kargaşadan uzaklaşıp daha geleneksel bir Arap yelkenlisinin demir attığı limanın uzak tarafına yöneldi. Ummanlılar binlerce yıldır Afrika'dan Hindistan'a sefer yapıyordu. Arap yelkenlileri belirgin üçgen yelkenleri olan basit tahta kabuklardan ibaretti. Büyüklükleri sığ suların taşıdığı Budan'dan derin denize açılan Baklag'a kadar değişiyordu. Yaşlı gemiler uzak limana gururla dizilmiş, halat yığınlarının arasından yükselen direklerindeki yelkenleri sarılmıştı. ''Neredeyse geldik.'' diye mırıldandı Kara limuzinin diğer tarafındaki Safiye'ye doğru. Arabada şoför ve korumanın dışında bir tek Safiye'nin öğrencisi Clay Bishop vardı. Kara konuşurken Clay yarı uykulu bir şekilde genzinden bir hırıltı çıkardı. Arkalarındaki limuzinle bütün Amerikalılar geliyordu. Painter ve ortağı, Omaha ve kardeşi. Safiye biraz daha doğruldu. Kara daha Salalah'a nasıl gideceklerini açıklamamış, yalnızca limana gideceklerini söylemişti. Bu yüzden gemiyle gideceklerini düşünüyordu. Salalah da Maskat gibi bir sahil kentiydi. İki şehir arasında deniz yolculuğu yapmak, hava yolculuğu yapmaktan neredeyse daha kolaydı. Kargo ve yolcu ulaşımı için günün her saatinde kalkan bir araç olurdu. Bu araçlar dizel motorlu feribotlardan hızlı gemilere kadar çeşitlilik gösteriyordu. Kara'nın yola çıkmak için gösterdiği telaş düşünülürse, Safiye onun mümkün olan en hızlı aracı seçeceğine emindi. Limuzin limanın giriş kapısından geçerken diğer limuzin yaklaşıyordu. İkisi de rıhtım boyunca ilerlemeye devam edip birbiri ardına Arap yelkenlilerini geçtiler. Safiye normal yolcu terminalini bilirdi. Burası öyle bir yer değildi. Yanlış rıhtımda gidiyorlardı. Kara diye başladı. Limuzin rıhtımın sonundaki son liman ofisinden geçti. İleride ışıklarla aydınlanmış, taşıyıcı ve liman işçileriyle kalabalıklaşan muhteşem bir görüntü vardı. Karmaşa ve açık yelkenlere bakılırsa bunun onların gemisi olduğuna dair bir kuşku yoktu. Hayır diye mırıldandı Safiye. Evet diye cevap verdi Kara çok memnun görünmeden. Vay canına dedi Clay daha iyi görebilmek için eğilerek. Limuzin rıhtımın sonunda çaprazlama durdu, kapılar açıldı. Safiye dışarı çıktı, 30 metrelik direğe bakarken başı biraz döndü. Geminin uzunluğu bunun neredeyse iki katıydı. ''Şabab Oman'' diye fısıldadı huşuyla. Yüksek direkli yelkenli gemi sultanın gurur kaynağı, ülkenin denizcilik tarihini dünyayı hatırlatan elçisiydi. Hem kare hem şalupa yelkeni taşıyan ana ve kış tarafı direkleriyle geleneksel İngiliz tasarımı ürünüydü. 1971'de İskoç meşesi ve Uruguay çamından yapılmış gemi hala denize açılan ve hizmet eden döneminin gemileri arasında en büyüğüydü. Son 30 yılda dünyayı dolaşmış yarışlara ve karşılaşmalara katılmıştı. Başkanlar ve başbakanlar, krallar ve kraliçeler güvertesinde dolaşmıştı. Şimdi de Salalah'a gitmesi için Kara'ya kiralanmıştı. Bu bile sultanın Kensington ailesine duyduğu saygıyı gösteriyordu. Safiye şimdi Kara'nın neden reddedemediğini anlıyordu. Safiye içinden gelen çağıldama hissine şaşırarak sevincini bastırmak zorunda kaldı. Yılanlar konusundaki endişeleri ve rahatsız edici düşünceleri kaybolmuştu. Belki de bunun nedeni yalnızca ilaçlardı. Ama deniz esintisinin, taze tuzunun zihnini ve kalbini temizlediğine inanmak istiyordu. Bu şekilde hissetmeyeli ne kadar olmuştu? Öteki limuzin de gelip park etmişti. Amerikalılar dışarı çıkarken bütün gözler gemideydi. Ulaşım yolunun değişeceği bilgisini alan Omaha umursamıyormuş gibi görünüyordu. Yine de gemiyi şahsen görmek onu etkilemişti. Ama tabii ki bunu gizlemeye çalışıyordu. Harika, bütün bu gezi koca bir Sinbad filmine dönüşüyor. Roma'dayken diye mırıldandı Kara. 23.48 Cassandra gemiyi limanın karşısından seyrediyordu. Lonca kara borsada korsan video satıcısıyla olan bağlantıları yoluyla bu depoyu kiralamıştı. Paslı deponun arka tarafı sandıklarca yasalara aykırı olarak imal edilmiş DVD ve VHS videolarıyla doluydu. Ama deponun geri kalanı onun ihtiyacını karşılıyordu. Eskiden tamirci dükkanı olan deponun kendine ait rıhtımı ve palamar yeri vardı. Yakındaki direklere sürekli çarpan suyun ritmi denize açılmakta olan troll teknesiyle bozuluyordu. Bu hareket geçen hafta getirilen saldırı teknelerini dürttü. Bazıları sandıklarla getirilip orada monte edilmişti. Diğerleri gecenin bir yarısı deniz yoluyla getirilmişti. Rıhtımda bağlı olan 3 Boston balina gemisi suda sallanıyordu. Her birine siyah jet skiler bağlanmıştı. Lonca tarafından modifiye edilen jet skilere saldırı tüfekleri monte edilmişti. Buna ek olarak Cassandra'nın komuta ederken kullandığı hızı 100 mili aşkın kayaklı tekne de oradaydı. 12 adamlık ekibi son hazırlıkları tamamlamak için sağa sola koşturuyordu. Hepsi de onun gibi eski özel kuvvet üyesiydi ama bu sert adamlar Sigma tarafından işe alınmamıştı. Bunun nedeni yeterince zeki olmamaları değildi. Özel kuvvetler tarafından kovulunca hepsi dünyanın çeşitli yerlerinde ya paralı asker olmuş ya da yarı askeri gruplara katılmıştı. Oralarda yeni beceriler edinip daha sertleşmiş, daha kurnaz olmuştu. Lonca bu adamların arasından en becerikli, en keskin zekalı, ekibe en büyük sadakati gösterenleri seçmişti. Bunlar Sigma'nın bile takdir edeceği özelliklerdi. Yalnız Lonca söz konusu olduğunda bir kriter büyük önem taşıyordu. Bu adamlar hedef kim olursa olsun öldürme konusunda vicdan azabı duymuyordu. İkinci adam ona yaklaştı. Yüzbaşı Sanchez efendim. Cassandra dış kameralardan gelen video kayıtlarına bakmaya devam ediyordu. Painter'ın gemiye binen ve umman görevlileri tarafından kabul edilen ekibini sayıyordu. Herkes gemiye binmişti. Sonunda doğruldu. Evet Kane. John Kane gruptaki Amerikalı olmayan tek adamdı. Avustralya Özel Hava Kuvvetleri'nde hizmet etmişti. Lonca yetenek arayışını Amerika ile sınırlamamıştı. Özellikle uluslararası operasyonlar yaptığı için. 1.95 boyundaki Kane sıkı kaslıydı. Başı tıraşlıydı, yalnız çenesinin altında siyah bir kıl tutamı vardı. Ekip aslında Kane'in kendi adamlarından oluşuyor, Lonca tarafından çağrılana kadar körfezle görev yapıyordu. Organizasyonun dünyanın her yerinde çalışan ekipleri vardı. Bunlar diğerleri hakkında hiçbir şey bilmeyen bağımsız hücreler olup Lonca'nın talimatı üzerine her an harekete geçmeye hazırdı. Cassandra bu ekibi harekete geçirip yönetmek için çağrılmıştı. Bu operasyonda Lonca'nın rakibi olan Sigma'yı tanıdığı için bu görev ona verilmişti. Sigma'nın nasıl çalıştığını, stratejilerini ve prosedürlerini bilirdi. Ayrıca operasyon liderleri Painter Crow hakkında da yakın bilgiye sahipti.
''Yüklemeler tamam.'' dedi Kane.
Cassandra başını sallayıp saatini kontrol etti. ''Şabap, Oman gece yarısı yola çıkacak. Cassandra'nın ekibi bir saat bekledikten sonra takibe başlayacaktı. Cassandra tekrar video ekranına bakıp zihninde bir hesaplama yaptı. ''Argus?'' diye sordu.
''Bir saat önce telsizle konuştuk. Pozisyon almış. İzinsiz girişler olmaması için saldırı bölgemizde devreye geziyor.''
Argus dört adamlı bir denizaltıydı. Yüzeye çıkmadan adamlarını boşaltabiliyordu. Peroksit tahrikli motorları ve mini torpidoları onu ölümcül olduğu kadar hızlı takılıyordu. Cassandra tekrar başını salladı. Her şey yerli yerindeydi. Şabap'taki hiç kimse şafağı görmeyecekti. Gece yarısı. Küvet boşalırken Henry banyonun ortasında dikiliyordu. Uşak ceketi yatağın üzerinde duruyordu. Kollarını sıvayıp bir çift sarı lastik eldiven takmıştı. İçini çekti. Bir hizmetçi bu işi kolayca yapabilirdi. Ama kargaşa kızların moralini bozmuştu. Henry de yılanın kalıntılarından kurtulmayı kendi görevi olarak kabul etmişti. Ne de olsa sarayın konuklarının iyiliğini sağlamak onun göreviydi ve bu akşam bu görevi başaramadığını hissediyordu. Lady Kensington'ın grubu yola çıkarken yılanı dışarı çıkarmanın, hatasını düzeltmenin kendi sorumluluğu olduğunu düşünüyordu. Küvete doğru gidip eğildi. Yavaşça yılana doğru uzandı. Yılan suda tembel bir S harfi çiziyor, gidere çekilen suyun etkisiyle hafifçe oynuyordu. Henry tereddüt etti, kahrolası şey canlı gibiydi. Eldivenli elini sıktı. Kendini topla yaşlı adam. Derin bir nefes alıp yılanı ortasından tuttu. Yüzü hoşnutsuzlukla gerilmiş, dişlerini sıkıyordu. Kahrolası şey diye mırıldandı. Dublin gençliğinin diline geri dönerek. Bu serserileri İrlanda'dan sürdüğü için Aziz Patrick'e sessizce dua etti. Gevşek yılanı küvetten çıkardı. Plastik kova avını bekliyordu. Dönüp yılanı kol boyu mesafede tutarak kuyruğunu kovanın üstüne getirdi. İçine indirmeye başladı. Yılanın başını yığının üstüne koyarken yaratığın canlı gibi duran görüntüsüne bir kez daha şaşırdı. Yalnızca gevşek ağzı bu görüntüyü bozuyordu. Henry doğrulurken başını yana eğdi. Anlamsız bir şey görmüştü. Bu da ne? Dönüp tuvalet masasından plastik bir tarak aldı. Yılanı kafasından yavaşça tutup tarakla ağzını açtı. Fark ettiği şeyi doğruladı. Ne kadar garip diye mırıldandı. Emin olmak için ağzını tarakla biraz daha kurcaladı. Yılanın dişleri yoktu.
18. ayrımın sonu. Sayfa 236.